Kardeşler hepinize esenlik olsun. Hepiniz Antalya İncil Kiliselerine hoş geldiniz. Bir pazar yine birlikteyiz. Misafirlerimiz ilk defa geldiyse varsa hoş geldiler, sefa getirdiler. Bugün sizlerle çölden nasıl çıkılır diye konuşacağız. Ne alaka diyorsanız göreceğiz kutsal kitaptan ne alaka olduğunu, neye yaradığını, çölün ne olduğunu. Belki ilk defa gelenler için ya kilisede çölden nasıl çıkılır diye konuşuyorlarmış diye bir tecrübe olacak ama o çöl aslında bizim hayatımızdır. Basit, normal, dünyadan bir çölden bahsetmiyoruz. Çöller aslında Tanrı'dan öğrendiğimiz yollardır. Tanrı'dan öğrendiğimiz yerlerdir. Çöl belki sıkıntılarımızdır. Belki zorluklarımızdır, belki aşılması zor olan engellerdir. Ve bugün Tanrı'nın yardımıyla kendi çöllerimize bakıp, kendi çöllerimizden nasıl çıkarız diye konuşacağız. Gerçekten hayatlarımızda nasıl çöller var, nasıl ilerliyoruz, nasıl çıkıyoruz onun hakkında bahsedeceğim. Mezmur serisi yapıyoruz biz kale içinde. Buraya geldiğimde de ara ara mezmur serisinden vermeye çalışıyorum. Bugün 63. mezmura birlikte bakacağız. Davut çölde bulunurken bu sözleri söylüyor. Davut mezmurda bir çöl hayatından bahsediyor. Ve muhtemelen Saul'dan kaçtığı zamanlar değil bu. Çünkü önceden çok mezmur aslında Saul'dan kaçtığı zamanları gösteriyor bize. Ama bu özellikle 11. ayette gördüğümüz kadarıyla sevinç bulduğu, yani adına ant içenlerin övündüğü, yalancıların ağzının kapandığına inandığı farklı bir dönemde, daha cesaret aldığı bir dönemde yazılan bir mezmurdur. Avşalom'un isyanının hemen ardından büyük ihtimalle gerçekleşmiştir. Biliyorsunuz Davud'u kendi askerleri kovaladı, kendi oğlu kovaladı, kendi halkı kovaladı. Yani birçok sıkıntı yaşadı, birçok zorluğa düştü. Ve birçok şey de öğrendi, hatalar da yaptı, günahlar da işledi. Ama Tanrı Davut'u kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Hatta ilginç bir şekilde gönlüme uygun bir adam dedi. Ben anlamıyordum tam olarak. Ya nasıl ya Davut Tanrı'nın gönlüne uygun olabilir? Ama imanda büyüdükçe, Tanrı'nın yüreğini birazcık daha kavrayabildikçe ki daha kavrayacağımız çok büyük şeyler var, yetersiziz. Fark ettim ki evet Tanrı'nın gönlüne uygun olmak, mükemmel olmak değildir, kusursuz olmak değildir. Hiç kimse bunu başaramaz. Ama onun gönlüne uygun olmak nedir? Her şeye rağmen onu yüceltmeye kararlı olmak, her şeyde gerçekten ona yaklaşmak, tövbeyle, imanla, alçak gönüllülükle onun önünde kendimizi alçaltmaktır. Başlığa bakarsanız kutsal kitaplarınızda daha nettir. Telefonlarda bazen yazmaz, o yüzden kutsal kitaplarınızı özellikle açmanızı, okumanızı öneriyorum. Evde, sağda, solda biraz daha anlaşılır oluyor. Dipnotlarla, üst notlarla. Burada diyor ki Yahuda kırlarında bulunduğu zaman Davut'un mezmuru. Yahuda çöllerinde aslında. Kırlar derken aklınıza yeşillikler, fesikan yaylası, geyik bayrı gelmesin. Biz gittik Recep'le bu hafta, güzeldi oralar. Ama öyle bir yer değildi orası. Yani nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki Tanrı'ya canım sana susamış yarab. Yani susuzluğuyla Tanrı'ya özlemini kıyaslıyor değil mi? Burada Yahuda çölü, Yeruşalim'le uzaklığı yaklaşık böyle yukarılarda olan Ölü Deniz ile Yeruşalim arasındaki kurak bir bölge. Ve Negev adı veriliyor. Negev adı. Bir nevi bir güney ülkesidir. Antalya kadar var mıdır bilmiyorum ama orası da çok sıcak, çok kuru, çok nemli belki. Ve bir nevi çorak, ıssız yerlerden bahsediyoruz. Ve bu ortamda bu güzel mezmur Davut'un yüreğinden dökülmeye başlıyor. Tanrı bir şekilde ona dokunuyor, esinliyor. Ve ağzından nihayetinde ne oluyor? Kutsal Ruh'un ilhamıyla bu sözler dökülmeye başlıyor, bu kelimeler çıkmaya başlıyor. Ve görüyoruz ki aslında bir kez daha Tanrı Davut'un en kötü zamanında bile ondan iyisini çıkarıyor. Tanrı gerçekten kötü zamanlarda ona bıraktığımızda bizden iyi şeyler çıkarabilecek güçtedir. Yani benim her zaman onu överken, şükrederken söylediğim şeylerden biri şudur. Bana rağmen beni kullandığın için sana şükrederim. Niye? Çünkü kendi yüreğimi biliyorum. Ve her bir insan aslında kendi yüreğini gördüğünde Tanrı'nın bizimle bile yaptıklarına hayran kalmak için birçok sebep bulabilir. Yani Rab benimle mi yapıyorsun bunu? Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Gerçekten övmek için çok büyük sebeplerimiz var. Ve 63. mezmur gerçekten içtenliği çok büyük bir mezmur. İsterseniz açın, ben okuyacağım, takip edebilirsiniz. Şöyle söylüyor: Ey Tanrı, sensin benim Tanrım. Seni çok özlüyorum, canım sana susamış. Kurak, yorucu, susuz bir diyarda bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal yerde baktım sana, gücünü, görkemini görmek için. Senin sevgin yaşamdan iyidir. Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım. Senin adına ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklerle doyarcasına doyacağım sana. Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun. Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır. Sağ elin bana destek olur. Ama canımı almak isteyenler yerin derinliklerine inecek. Kılıcın ağzına atılacak. Çakallara yem olacak. Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak. Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek. Yalancıların ağzı ise kapanacak. Amin. Rab'bin sözü böyledir. Yani çöldeki susuzlukla Tanrı'ya olan susuzluk Davut için çok büyük bir değerli bir benzetme. Aslında Antalya'da yaşayanlar için de bence öyle. Soğuk su bulamadığınız bir anı düşünün. Şöyle dışarıda kurumuş, böyle yürümüş, yorulmuş, eve gitmiş, soğuk suyun buzdolabından alıp içecek hayalini kurarken soğuk su olmadığını fark ettiğiniz anı düşünün. Yaşamışsınızdır. Arıyoruz değil mi? O sıcakta bizi serinletecek bir su arıyoruz. Davut diyor ki, ben şu an hayatımda, ruhsal yürüyüşümde tam olarak böyle bir yerdeyim. Ve canım sana susadı ya Rab diyor. Canım sana susuyor ya Rab diyor. Aynı zamanda da ilginç bir şekilde Tanrı'dan aldığı tatmini de dile getiriyor bu mezmurda. Demek ki alıyor. Susuyor ama aynı zamanda da susuzluğu da gideriliyor Tanrı tarafından. Üç bölümde görüyoruz biz bu mezmuru aslında. İlk dört ayette Tanrı'ya olan susuzluğu görüyoruz. Davut'un Tanrı'ya olan susuzluğunu. 5-8 ayetlerinde Tanrı'ya duyduğu özlemi ama aynı zamanda o özlemin karşısında tatmini görüyoruz değil mi? Tatmin oluyor. Tanrı'yı özlediğinde ruhu tatmin ediliyor. Ve son 2 ayette, 9-11 ayetinde ise Tanrı'ya olan güvenini görüyoruz. Aslında aldı mı almadı mı, o an mı oldu bilmesek de biliyoruz ki olmuş gibi Davut Tanrı'yı yüceltmeye başlıyor. Kral senin huzurunda sevinecek diyor. Ve aslında anlıyor ve görüyoruz ki Davut'un güvendiği tek şey Tanrı'nın kendisi. Davut aracılığıyla esinlenen bu sözler, 63. mezmur aslında bize bugün hangi çölde geziyorsak sesleniyor. Bu gerçek fiziki bir yolculuk olabilir. Zor bir yolculuk. Hayatlarımızda yaşadığımız sorunlu bir an olabilir. İlgilenmemiz gereken yakın bir akrabamız olabilir. Çocuğumuz olabilir, annemiz olabilir, babamız olabilir. Veyahut da içinde yaşadığımız sıkıntılar, depresyon, bunalımlar olabilir. Ama kardeşler biliyorum, beni de biliyorsunuz, ben de sizi biliyorum. İnsan olmanın getirdiği şeydir, çöllerimiz var. Zorluklarımız var, sıkıntılarımız var, üzüntülerimiz var, kederlerimiz var. Ya birçok şeyin içinden geçiyoruz bu hayatta yaşarken. Ama iyi olan bir şey var ki hayatın zorluklarının içerisinden geçerken Tanrı bize daha iyisini sunmak için oradadır. Biz görmesek de, biz bazen o an hissedemesek de, bizim gözümüz karanlıkla kaplanmışken, bunalımla, depresyonla, sorunlarla, sıkıntılarla, uğraşlarla kapanmışken, Tanrı yine de daha iyisini sunmak için orada bekliyor. Tanrı yine de daha iyiye ulaştırmak için bir şekilde bizimle çalışmaya devam ediyor. Bir şekilde bizimle yürüyor. Bazen yürümeye mecalimiz kalmadığında belki de bizi kucağına alıp kendisi ilerlemeye başlıyor. Tanrı, az önce dediğim gibi, en kötü koşulda Davut'tan en iyisini çıkarabiliyorsa, İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynı Rab'dir. Bizden de çıkarır. Bizden de en kötü anımızda en iyisini çıkarabilir. Peki neden çöllerde bulunuruz? Niye çöle giriyoruz? Yani sebepler nelerdir? Birkaç sebebi var. Bazen koşullarımızdan dolayı çöllerde bulunuruz. Ne demek istiyorum? 1. Samuel 11'de Davut ilk defa böyle çöl yaşantısı dediğimiz şeylerle buluştuğunda yanlış bir şey yapmamıştı aslında. Hatta pek çok şeyi doğru yapmıştı. Ama sorun neydi? Koşul onu çöle götürmüştü. Neden? Çünkü Saul Davut'u kıskanıyordu. Krallığını kıskanıyordu. Onu yok etmeye çalışıyordu, değil mi? O kıskançlıkla onu ortadan kaldırmak için uğraşıyordu. Ve Goliat'ı yenip kahraman olduğunda iyice arttı o kıskançlık. Davut iyice kahraman oldu. Ve ne olmuş oldu? Koşullar iyi de olsa Davut'u bir çöle sürüklemiş oldu. Saul'dan her yerde kaçmaya başladı, değil mi? Saklanmaya başladı, mağara mağara gezmeye başladı. Ve hayatının zirvesindeydi aslında bunu yaşarken bir anlamda. Bazen sadece koşullar değil, günah sebebiyle de çöllerde dolaşırız. Günahlarımız bizi çöllere sürükler. 2. Samuel 15'te görüyoruz ki Davut'un hayatının raydan çıktığı en net an oydu. Davut ne yaptı? Betşeva'yla bir günah işledi, değil mi? 2. Samuel 11. bölümde okuyoruz onu. Ama Tanrı Davut'u affetse de Peygamber Natan'ı gönderdi ve ne dedi Davut'a? Senin soyundan, evinden kılıç eksik olmayacak. Çünkü kutsallığımı çiğnedin. Sana verdiğim hayatı, bereketleri görmezden geldin. Ve yüceliğime bir nevi dokundun aslında. Ve bu peygamberlik gerçekleşti, değil mi? Betşeva'nın taşıdığı bebek öldü. Daha sonra Davut'un bir eşinden olan oğlu diğer eşinden olan kızına tecavüz etti. İğrenç şeyler oldu o ailenin içerisinde, o hayatta. Ve kardeşi Avşalom bunu yapan kardeşleri öldürdü. Bu karmaşa etrafında sorun neydi? Davut'un günahı, onu çöle götüren sorundu. Bu kaosa sürükleyen şeydi, bu krizin ortasına bırakan şeydi aslında. Dolayısıyla bazen günahlarımız bizi çöle götürüyor olabilir. Koşullar bizden olmayabilir ama günah bizim problemimizdir. Koşullar sürpriz olabilir, çöle istemsiz sürüklenebiliriz. Ama günah bizim suçumuzdur. Kendi suçlarımızdan dolayı çölde bulunuyor olabiliriz. Bazen şeytandan dolayı çölde bulunabiliriz. Nasıl? Eyüp gibi. Alakamız olmayabilir konuyla. Ama Eyüp ne yaptı? Bir şekilde Rab'in denenmesine tabi tutuldu. Şeytan uğraşmak istedi. Bir şekilde Eyüp kendini çok korkunç bir çölün ortasında buldu aslında, değil mi? Çoluğunu kaybetti, çocuğunu kaybetti. Hayatındaki bütün zenginlikleri, varlıkları, mal varlıklarını kaybetti. Ve bu bize şunu gösteriyor. Çöl bazen ruhsal savaşımızla ilgili olabilir. Çünkü imanlıların hayatında her zaman ruhsal savaşlar olacaktır. Yani ruhsal savaş yoksa, her şey iyiyse bir problem var bence. Bir şekilde demek ki şeytanı rahatsız etmiyoruz, şeytan da memnun bizden, sırtımızı okşuyor, hadi devam et böyle diye. Yok, esas olmaması problem. Olması problem değil. O yüzden kutsal yazılar diyor, sınanmanız için size giderilmiş ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine sevinin bu ateşli gömleği, bu ateşli giysiyi giydiğiniz için. Çok sevdiğim bir söz var. Efendimiz'e diyor dikenli bir taç geçirildi. Biz nasıl gülden bir taç medet umabiliriz? Gülden bir taç umabiliriz kafamıza geçirilecek? Yok. Köle efendisinden üstün değildir. İsa'ya ne yaptılarsa bize de aynısını yapacaklardır. Bazen ruh nedeniyle, kutsal ruh nedeniyle çölde bulunabiliriz. İlginç bir şekilde. Çünkü İsa tam olarak öyle oldu değil mi? Kutsal ruh aldı, onu çölün ortasına koydu. Ve İsa bile denendi. O zaman nasıl ayıracağız? Şeytan nedeniyle olabiliriz. Bizimle ilgili olmayan durumlar nedeniyle olabiliriz. Kutsal ruh bizi sürüklemiş olabilir. Kendi günahlarımız bizi sürüklemiş olabilir. Dolayısıyla bilge olmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun çöldeysek, sıkıntı içerisindeysek, sorunlar yaşıyorsak, neden Rab diye bağırmak yerine büyük ihtimalle seni nasıl yüceltebilirim diye bağırırsak çok güzel cevaplar alacağız. Bu şeyle seni nasıl yüceltebilirim? Bu şeyle adına nasıl onur kazandırabilirim? Bu şeyle gerçekten hayatımda nasıl senin bereketini görebilirim? O zaman eminim Rab bir şekilde konuşacak. O zaman eminim Rab bir şekilde yol gösterecek. Hatırlamakta fayda var. Davut çoğu zaman en iyi işlerini çölde yaptı. Bazen Tanrı'nın elimizdeki tek şey olduğunu, hayatımızdaki en büyük varlık olduğunu kabul edip kavrayabilmemiz için aslında çöl gerekiyor. Çölde bir dönem geçirmemiz gerekiyor. Bir nevi çukurun içine düşmemiz gerekiyor. Çünkü çukurun içine düşmeden gözlerimizi yukarıya kaldırmıyoruz. Ellerimizi yukarıya uzatmıyoruz. Niye? Düzken her şey, yol düzken umrumuzda değil bazen yukarısı. Ve Davut tam olarak bunu yaşadı. Musa İsrail'i çıkardığında vaat edilmiş topraklara girmeden önce biliyoruz ki Rab'bin yasasını aldılar. Orada çölde zaman geçirdiler ama değil mi? Rab'bin yasasını almadan önce. İlyas aynı şekilde, vaftizci Yahya aynı şekilde Tanrı'nın sözünü çölde aldılar. Tanrı'dan çölde işittiler aslında. İlginçtir değil mi? Rab İsa ruhla dolarak çöle sürüklendiğinde orada birçok tecrübe yaşadı ve birçok şey öğretti bize. Neden biliyor musunuz? Çünkü çöl ister fiziki olsun ister de yaşamımızda ruhsal problemlerimizle ilgili olsun savunmasız olduğumuz yerlerdir. Çöl savunmalarımızı ortadan kaldırır. Kendi gücümüzü ortadan kaldırır. Kendi güvenimizi ortadan kaldırır. Ve bir anlamda bizi Tanrı'nın önünde sessiz kalmaya zorlar. Tanrı'yı düşünmeye zorlar. Tanrı'dan işitmeye zorlar. Dolayısıyla kardeşler Davut gibi aslında şunu söylemek istiyorum. Bir Hristiyanın susaması gereken şey Tanrı'dır. Tanrı'ya susamalı bir Hristiyan. Onun varlığını, onun eksikliğini hayatında hissetmeli. Ki eminim ruhumuz bir şekilde bizi harekete geçiriyor. Bir şekilde özlüyoruz onun sözünü, ona ilahi söylemeyi, dua etmeyi, onunla vakit geçirmeyi. Uzaklaştıkça bile ruhumuz bize sesleniyor değil mi bu konularda? İçten içe bizi rahatsız eden bir şey var, hamdolsun ki. Yoksa belki hiç fark etmeyeceğiz, bu dünyanın akışına kapılıp gideceğiz. Ama arzuladığımız şey Davut gibi, Tanrı'yı istemek olmalı aslında. Yeruşalim'de isyan eden, o özellikle oğlunun hüküm sürdüğü dönemde çölde Davut ne yapıyor? Bu sözleri söylemeye başlıyor. Bütün desteklerini kaybetmişti bu sözleri yazarken. Her şey ters gitmişti hayatında. Bütün bereketler elinden alınmış gibi görünüyordu Davut'un. Tahtını bile kaybetmişti, evladı bile ona düşmandı. Ve bu koşulda Davut ne diyor? Ey Tanrı, sensin benim Tanrım. Seni çok özlüyorum. Tahtımı değil, varlığımı değil, oğlumu değil, paralarımı değil, sarayımı değil, kentimi değil. Seni çok özlüyorum. Canım sana susamış. Kurak, yorucu, susuz bir diyarda bütün varlığımla seni arıyorum. Aslında Davut ne yapıyor? Her şeyini kaybettiğinde en çok özlediği şeyin Tanrı olduğunu fark ediyor. Aslında her şeyin anlamsız olduğunu, esas ona anlam katan şeyin Tanrı olduğunu fark ediyor. O zaman bir düşünün, bir düşünelim. Rab korusun ama eğer her şeyimizi kaybedersek, Hayatımızda en çok neyi isteriz? Her şey elimizden alınırsa hayatımızda en çok neyi arzularız? Bu tür zorluklar, hayatımızda çıkan bu tür şeyler aslında bir kişinin o anlarda nasıl bir tepki vereceğini net bir şekilde gösteren anlardır. John Calvin diyor ki bazı insanlar dışarıdan dindar görünür ancak gerçek bir tanrı bilgisine, gerçek bir kurtuluş bilgisine sahip değillerdir. Dini törenlere ne kadar yakın olurlarsa o kadar ruhani hissederler ve Tanrı'ya özlem duyarlar. Fakat o törenlerden uzaklaşınca bu coşku yok olur. Onun dediği gibi eğer sadece pazar bir araya geldiğimizde bu özlem oluyorsa, eğer sadece pazar bir araya geldiğimizde bu coşku oluyorsa, eğer sadece pazar buraya geldiğimizde onun sözü bizim yüreğimizde çalışıyorsa bu büyük bir sıkıntıdır. Sadece burası olmamalı. Haftada sadece bir saat, iki saatlik bir yer olmamalı bizim ruhsal hayatımız. Hepimiz biliyoruz, kiliseye gelmek bizi Hristiyan yapan şey değil. Bizi Hristiyan yapan şey dışarıda her yerde nasıl yaşadığımız ve nasıl kiliseye geldiğimizdir aslında. Kiliseye ne amaçla geldiğimizdir. Geldiğimizde nasıl bereket olduğumuzdur. Tanrı'nın sözünü nasıl uyguladığımızdır bizi Hristiyan yapan şey. Ve baktığımızda Davut tam olarak da bize bunu örnek, harika bir örnek olarak gösteriyor. Davut sadece tapınaktayken bunu hissetmiyor. Davut sadece tapınaktayken Tanrı'yı aramıyor. Davut sadece refah içerisinde sarayında otururken, işte herkese hükmederken Tanrı'nın sözünü uygulamıyor. Bütün bunlar hayatından çekildiğinde Tanrı'ya özlem duyuyor. Bütün bunlar hayatından çekildiğinde Tanrı'yı aramaya devam ediyor. Bütün bunlar hayatından çekildiğinde Tanrı'yı yüceltme arzusunu tekrar tekrar beyan ediyor aslında. Ey Tanrı sensin, benim Tanrım ifadesine dikkat edin burada. Davut'la Tanrı arasında ben-sen ilişkisi var. Kiliseye gelen birçok insanla konuşuyoruz. Tanrı kavramı, özellikle Allah kavramı diye çok uzakta, çok umursamaz, hiç dokunulmayan, kişisel olmayan, ibadette ne dediğimin bile önemli olmadığı, anlamını bilmeme gerek olmayan bir ilişki olmalı düşüncesi var toplumumuzda. Öyle bir şey yok ya. Tanrı bizi bunun için yaratmadı. Tanrı bizden böyle bir ilişki hiç istemedi. Tıpkı Davut'la yaşadığı gibi ben-sen ilişkisi istedi Tanrı. İsa Mesih bile hatırlayın ne dedi? Size kul değil dost diyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez ama dost bilir diyor. Tanrı dostum demek istiyor bize. Tanrı bizimle dost olmak istiyor. Tanrı bizimle bir babanın evladına yaklaştığı gibi yaklaşmak istiyor. Dolayısıyla Davut'un o sunduğu kişisel ifadeyi hayatımızda sunmamız gerekiyor. Tanrı benim Tanrım'dır. Rab sen ve ben. İlişkimizi tanımlayan ifade bu olmalı. Davut Tanrı'yı sevgisi ve sadakati nedeniyle övüyor değil mi? Biz ne istiyoruz, biz ne arzuluyoruz sorusunu işte bu getiriyor. Çünkü Davut arzusunu bulmuştu ve değerli dostlar bilgelik sorunlardan, problemlerden ders çıkarmak değil aslında. Başkasının yaşadıklarından ders çıkarmaktır. Ders çıkarmak için illa yaşamayı beklemeyelim. Ders çıkarmak için illa çukura kendimizin düşmesini beklemeyelim. Bunu tecrübe etmeyi beklemeyelim. Tecrübe edenlerden ders çıkaralım. Bilgelik budur. Ve kutsal kitap hamdolsun Tanrı'nın sözü bizim bilgeliğimizdir. O kadar çok şey yaşanmış ki, o kadar çok şey tecrübe edilmiş ki, o kadar çok şey bize aktarılmış ki, bilgeysek, Rab'in bilgeliğine sığınıyorsak o zaman ders alacak çok şey var. İbadet tam olarak budur işte. Öyle uzakta durayım. Birkaç anlamadığım kelime söyleyeyim, ezberleyeyim, sonra da dindar olduğuma inanayım. Bu saçmalıktan ibarettir. Böyle bir ibadet yok. Tanrı'yı tanımıyorsan, ne söylediğini bilmiyorsan, onun sözünü işitmiyorsan, sen ona seslenmiyorsan, ibadet ediyorum deme. Sadece kendini tatmin ediyorsun. Sadece kısa süreli uyuşturucu gibi kendine bir zevk veriyorsun, daha sonra da çekip gidiyorsun. İbadet, gerçekten istediğiniz şeyin ne olduğunu ortaya koymaktır. Birisi demiş ki, ibadet bu kişi, bu şey, bu deneyim ne olursa olsun benim için en önemli olanı ilan etmektir diyor. İbadet budur diyor. İlan etmektir. Yaşamımla, sözlerimle, yaptıklarımla, eylemlerimle. Hayatımda en yüksek değere sahip olan şey budur. Bir ilişki, bir hayal, bir konum, bir statü, sahip olduğumuz bir nesne, bir isim, bir zevk. Bazen bunlar oluyor ibadetlerimiz. Hangi ismi koyarsanız koyun, kalbinizde en değerli olan neyse onu göstermiş oluyorsunuz. O zaman biz kime ibadet ediyoruz? İbadetin özünü gerçekten kavradığımıza inanıyor muyuz? Çünkü biliyor musunuz, ibadet özünde en çok değer verdiğimiz şeyi ilan etmektir. O zaman soralım, hayatımızda en çok değer verdiğimiz şey nedir? Nasıl keşfederiz? Çünkü ibadet bütün eylemlerimizi yönlendiriyor. Bütün yaptığımız her şeyin arkasındaki itici güç oluyor aslında. Paraya ibadet ediyorsak, para bizim itici gücümüz olur. Tanrı'ya ibadet ediyorsak, Tanrı bizim itici gücümüz olur. Dünyadaki her insan çünkü bir şeye ibadet ediyor. Her insan mutlaka ama mutlaka bir şeye ibadet ediyor. Her nefeste kime veya neye en çok değer verdiğini ilan eden birçok ruh var dışarıda. Kiliselerde de var. Bazılarımız kiliseye gidip yaşayan Tanrı'ya ibadet ettiğimizi söylerken, nadiren diğerleri kapıyı çalarak ibadetin hayatlarında yeri olmadığını gösteriyor aslında. Nadir zamanlarda geliyorlar, gidiyorlar. Ama herkesin bir sunağı var ve her sunakta da mutlaka bir taht var. Mesele işte o sunak nedir, nerededir ve kim o tahtta oturuyor? Peki nasıl anlayacağız? Nerede, neye ibadet ettiğimizi nasıl anlayacağız? Basit aslında. Size yöntemini söyleyeyim. Zamanınızın, sevginizin, enerjinizin, paranızın, bağımlılıklarınızın izini sürün. Çünkü sonunda sizi bir tahta götürecek. O tahta sizin en değer verdiğiniz şeyi yatıyor. Zamanınız, enerjiniz, paranız, gücünüz sizi nereye sürüklüyorsa takip edin ve bakın kardeşim o tahta kim oturuyor. O şeyleri neye harcıyoruz? O şeyleri nasıl kullanıyoruz? Nasıl ilerliyoruz? Pek azımız eşyalarıma ibadet ediyorum der. Pek azımız işimize ibadet ediyoruz der. Ama iz asla yalan söylemez. Ayak izleri asla yalan söylemez. Dolayısıyla ayak izlerini takip ettiğimizde gerçekten neye ibadet ettiğimiz ortaya çıkar. Ne derlerse desinler, yaptığımız eylemler bizden daha yüksek sesle konuşur. Konuşmalarımız değil. Yaşantımız söylediklerimizden daha yüksek sesle konuşur. Değer verdiklerimiz söylediklerimizden daha yüksek sesle konuşur. Davut diyor ki bir anlamda, Rab en çok değer verdiğim sensin. Rab en çok arzuladığım sensin. Rab en çok istediğim sensin. O yüzden Tanrı en kötü koşullarda bile Davut'tan en iyisini çıkarıyor. Çünkü güveni Tanrı'yadır ve Tanrı bir şekilde onun güvenini boşa çıkarmıyor. O zaman ne görüyoruz? Davut'un Tanrı'da tatminini görüyoruz değil mi? Her şey gitse bile tatmin buluyor. Her şey yok olsa bile tatminin gerçek kaynağını bulduğu için tatmin oluyor yüreğin. Dolayısıyla Hristiyan'ın da tatmin bulacağı yer Tanrı'nın yanıdır. Sadece Tanrı'da tatmin olursak, gerçekten değer verdiğimiz şey Tanrı olursa, bu ruh durulacak, bu can durulacak, bu istek durulacak. Davut yalnızca yaşayan Tanrı'ya susamıyor. Çünkü 5-8 ayetlerde görüyoruz ki Davut Tanrı'da tatmin olduğunu da ifade ediyor. Dediğim gibi bir istek var ve aynı zamanda o talebin karşılandığını gösteren ayetler var. İşe yarar bir şey var burada. Sadece boşa edilmiş bir dua, cevaplanmamış bir dua değil. Bir direkt Tanrı'dan cevaplanan, yoluna koyulan bir yaşam tarzını okuyoruz aslında. Davut bir anlamda bugün bize şunu soruyor: neye değer veriyoruz? Her şey hayatımızdan silindiğinde neye değer veriyoruz? Bütün bereketler çekildiğinde neye değer veriyoruz? Bütün güç bulduğumuz şeyler gittiğinde neye değer veriyoruz? İsimler mi, mevkiler mi, makamlar mı, para mı, şöhret mi? Yoksa Tanrı'nın kendisi mi? Çünkü hayat gerçekten çok sinsidir. Saydığım o ilk şeylere değer vermemizi sağlamak için. Gözlerimizi o kirli şeylere çevirmek için. O geçici şeylerde tatmin bulmamız için. Ama Tanrı bugün bu sözler aracılığıyla sesleniyor. Neye değer veriyoruz? Kalıcı olanlara mı, geçici olanlara mı? John Piper diyor ki bu cevap ibadetimizin özünü belirliyor. Ne diyor? İbadetin özü Mesih'te tatmin olmaktır. Mesih'in değerini bilmektir. Onu sevmektir, hazine gibi görmektir diyor. Kalpten akan yaşamı kapsayan bir şeydir bu diyor. Yürekten akan yaşamı bize gösteren bir şeydir. Dolayısıyla neyi amaçlıyoruz ibadette? Piper şöyle devam ediyor. İbadet hizmeti, ibadetimiz, sadece kilise değil, hayatımızın her yerindeki ibadetimiz, Tanrı için bütün gücümüzle koşmak demektir. Tanrı için bütün gücümüzle çalışmamız demektir. Pazar sabahı yaptığımız her şey, hafta içi yaptığımız her şey, işimizdeki, evimizdeki, okulumuzdaki her şey, Tanrı için var gücümüzle koşmak demektir. Ya da koşmamak demektir. Tanrı bizim hazinemizse, Tanrı ruhumuzun gıdasıysa, Tanrı yüreğimizin zevki ise, o zaman ibadetin özünü yakalamışız demektir. O zaman soruyorum, biz neye değer veriyoruz? Bizim için önemli olan ne? Tanrı'da gerçekten tatmin oluyor muyuz? Çünkü önemliyse cevap ondan gelecektir. Önemliyse o boşluğu kendisi dolduracaktır. Dolayısıyla değerli dostlar, Hristiyan Tanrı'ya susar. Her şeyden daha fazla Tanrı'yı özler. Ve Hristiyan Tanrı'da tatmin olur. Tanrı'dan zevk alır. Ve cevapları Tanrı'dan alır. İnsanın esas amacı da budur aslında. Yaratılışımızın esas amacı da budur aslında. Rabbi yüceltmek ve ondan sonsuza dek zevk almak. Hayatımızın en yüce amacı budur. En büyük amacımız budur. En yüce amaç yapılacak her şey için en değerli şey budur. Ve son olarak Hristiyan Tanrı'da sevinir. Başka bir şey de değil. Neden diyorum bunu? Çünkü yaşamda sevinecek her şey geçicidir. Bu yaşamda bize mutluluk verecek, bu dünyaya bağlı her şey günün birinde ortadan kaybolacak. Bu yeni bir ev olabilir, yeni bir araba olabilir, yeni doğan çocuğumuz olabilir, yeni bir iş olabilir, yeni bir mevki olabilir, yükseliş olabilir, açılan bir şirket olabilir, kazanılan bir servet olabilir. Ama günün sonunda bu mutluluk bu dünyayla birlikte sona erecek. Kalıcı değil. İllüzyon gibi. Çok geçici, kısa bir süre aslında. Geriye dönüp bakın bir, bugün, bu yaşa, bugüne nasıl geldik ya? Ne kadar da çabuk geçti. 60, 70, 80 yaşına geldiğinde bile insan ya diyor, ne yaşadık biz? İnsan ömrü bu kadar. İnsan ömrü bu kadar, kısacık, bir anlık. Boşuna demiyorlar, her ölüm erkendir. Neden erkendir? Çünkü dünya küçük, yaşam küçük, insan küçük aslında. Ve kainata baktığımızda Tanrı'nın bu kadar değer verdiği insan aslında bu kainatta küçücük kalıyor. Ve Rab'be hayranlığımızı arttırıyor. Davut Tanrı'ya susuyor, Tanrı da tatmin oluyor ve Tanrı'ya güveniyor değil mi? Ayet 9'da diyor ki, canımı almak isteyenler yerin derinliklerine inecek. Her korku, her kaygı, her sıkıntının yanında ne yapıyor? Ya herkes istediğini konuşabilir, yapabilir, uğraşabilir. Kendi gücünden bahsetmiyor burada. Tanrı'ya güveniyor aslında. Nihayetinde diyor, Tanrı bana zafer kazandıracak. Tanrı beni ayağa kaldıracak. Sorun neyse, sıkıntı neyse, zorluk neyse, yaşadığımız çöl her neyse, kendi gücümüzle değil Tanrı'nın gücüne dayandığımızda sonunda Tanrı bizi zaferli çıkaracak. Emin olun, kendi gücümüze dayandığımız her şey bizi hayal kırıklığına uğratacak. Her şey bizi yarı yolda bırakacak. Şunu diyeceğiz, ya o kadar uğraşıyorum, o kadar çabalıyorum, o kadar enerji harcıyorum, o kadar ümit ediyorum, umut ediyorum ama hala olmuyor. Söyleyeceğiz bunu. Ama Tanrı için her şeyden vazgeçtiğimizde birinin dediği gibi, o zaman anladım ki her şey Tanrı'daymış diyeceğiz. Her şeyi bıraktığımı zannediyordum ama Tanrı'yı bulduğumda aslında her şeyi buldum. Size şunu sormak istiyorum. Neye güveniyoruz? Yüreğinizde iyi düşünün. Çünkü basit bir soru değil, neye güveniyoruz? Şöyle açayım. İşler gerçekten kötüleştiğinde kime güveniyoruz? Her şey rayından çıktığında neye güveniyoruz? Kendi bilgimize mi, kendi planımıza mı? Bizi kurtaracak birine mi? Yoksa Tanrı'ya mı? Neye güveniyoruz? Davut bu durumda Tanrı'ya güveniyor. Yaşadığı şey her neyse diyor ki, Tanrı'ya güveniyorum. Tanrı'da tatmin oluyor ve doğru kişide tatmin olduğu için aslında Tanrı'ya güveniyor. Dolayısıyla ayet 3'e baktığımızda Davut bu özlemi sadece kendine saklamıyor. Aslında ilan ediyor değil mi? Senin sevgin yaşamdan iyidir. Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Bize de bir yöntem veriyor. Güvenimizin kaynağını övmek için, ilan etmek için, duyurmak için, gerçekten sevincimizi paylaşmak için. Dolayısıyla değerli dostlar, bitirirken bu mezmur bütün destekler elimizden alındığında, bütün bereket dediğimiz, nimet dediğimiz şeyler kaybolduğunda Tanrı'yı özlemenin ne demek olduğunu bize gösteriyor. Tanrı'yı aramanın ne demek olduğunu bize gösteriyor. Tanrı'ya güvenmenin ne demek olduğunu bize gösteriyor. Ve biliyor musunuz, hayatımızdaki en büyük sınav, çok şeye sahip olduğumuz için genellikle biz insanoğlu, hediyeyi verenle hediyeyi karıştırmamızdır. Biz hediyeyi verene değil, hediyelere odaklanıyoruz. Biz yaşamı verene değil, yaşamın kendisine odaklanıyoruz. Biz hayatlarımızı bize bağışlayana değil, hayatlarımızda bağışlanan şeylerin peşinde koşuyoruz. İlginç değil mi? Dolayısıyla ironi budur. Hediyeyi verene gidelim. Hediyenin kendisinin peşinde koşmayalım. Davut bir anlamda diyor ki, bana hediyeyi vereni ver, Tanrı'yı ver. Çünkü o kendisi benim istediğim tek şeydir. Benim tatmin bulacağım tek şeydir. Onun verdikleri değil, onun kendisi budur. Ve sevgili dostlar, Tanrı bizi bu şekilde yarattı. Eğer tatmini başka bir yerde arıyorsak, arzularımızın doyumunu başka bir yerde arıyorsak, Aziz Agustin'in dediği gibi, yüreklerimiz onu bulana dek huzursuzlukla çalkalanıp duracak. Çünkü bizi kendin için yarattın ve seninle buluşmadan tatmin olamayacağız diyor. Dolayısıyla sadece hediyelerle değil, yalnızca hediyeyi verenle dolana kadar huzursuz olacağız. Unutmayın. Tanrı bizi hediyelerle doldurmak için değil, kendisiyle doldurmak için yarattı. O zaman bunu karıştırdığımızda yörüngemizi kaybediyoruz. Eksenimiz yok olmaya başlıyor. O yüzden duam şu ki Tanrı ikisi arasında ayrım yapmamızı sağlasın. Gerçekten hayatta değerli olan şeyleri bize göstersin. Çünkü hem Tanrı'ya hem de diğer o her neyse tahtımızda koyduğumuz şeyler ona hizmet edemeyiz. Onun peşinde gidemeyiz. O yüzden gelin Tanrı'yı sevelim. Gelin Tanrı'ya hizmet edelim. Gelin onu arzulayalım. Gelin onda tatmin bulalım. Ve gelin ona güvenelim. Çünkü onu bulduğumuzda diğer her şeyin onda karşılandığını tekrar tekrar fark edeceğiz. Ve eminim biz de Davut gibi duyuracağız. Davut gibi ilan edeceğiz. Davut gibi teşvik edeceğiz. Rab sizi bereketlesin.